Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta Fatiha suresinin 7. ayetinden başlayıp elhamdülillah netice itibariyle Fatiha suresinde sona gelmiştik ve Fatiha suresini bitirmiştik. Ve bundan önceki programlarımızı da düşündüğümüzde istiaze ve besmele'den başlayıp nihai itibariyle Fatiha suresini ele almış olduk kıymetli hocamızla birlikte. İnşallah bu programımızdan itibaren de Bakara suresinin ilk 5 ayeti şu an için öncelikli olarak bizim gündemimizde ve buradan itibaren günlük olarak hepimizin, herkesin daha çok okuduğu, daha çok dinleme fırsatı bulduğu, günlük olarak daha çok muhatap olduğumuz ayetler, sureler, yani kısacası belki zamm-ı sure diyebileceğimiz veya namazlarda, günlük dua meclislerinde daha çok muhatap olduğumuz sureler ve ayetler üzerinden gitmeyi planlıyoruz demiştik. İnşallah bunların ilki olarak da Bakara suresinin ilk 5 ayetiyle bugün başlıyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Elhamdülillah. Şükürler olsun.
Allah iyilik sağlıkla daim eylesin.
Amin.
Hocam, Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, mim. Burada harfler var. Huruf var kısacası. Buradan başlayacak olursak neler diyebiliriz öncelikle?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerinin başında böyle harfler var. Bunlara huruf-u mukatta'a deniliyor.
Evet.
Yani ayrı ayrı harf gibi okunduğu için bunlara bitiştirilerek değil, başka harflerle beraber değil, ayrı ayrı harf gibi okundukları için bunlara huruf-u mukatta'a deniliyor. Ki huruf-u mukatta'a müteşabih ayetlerden sayılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bir muhkem, bir de müteşabih olarak ikiye ayrılır.
Evet.
Muhkem ayetler hükmü belli olan, manası belli olan, okunduğu zaman manası genel itibariyle anlaşılan ayetlerdir. Ali İmran suresinin baş tarafında da bu konuya Kur'an-ı Kerim'de temas ediliyor. Bazı ayetlerinin Kur'an'ın muhkem olduğu, bazılarının müteşabih olduğu. Müteşabih lafızlar ise ilk bakışta anlaşılması zor olan, belki muhkem ayetlerin eşliğinde veya işte peygamberimizin izahıyla, ulemanın izahıyla bir mana verilebilen ayetler olarak ifade ediliyor.
Evet.
Dolayısıyla bu huruf-u mukatta dediğimiz surelerin başlarındaki bu harfler de bu müteşabih ayetlerdendir, müteşabih lafızlardandır. Bunlarla ilgili alimlerimiz farklı görüşler, tefsirler, izahlar yapmışlardır. Bazıları bu tür ayetlerin, huruf-u mukatta'nın gizli ilimlerden olduğu, saklı sırlardan olduğunu söylemişlerdir. Onun için bunların manalarını ancak Allah bilir demişlerdir bu görüşte olanlar. Huruf-u mukatta Kur'an'ın sırrıdır. Biz onların işte zahirine inanırız, manasını Allah'a bırakırız. Kur'an'da zikredilmesinin hikmeti ise Cenab-ı Hak onlara inanmayı Kur'an'ın bir cüzü olduğu için talep ediyor şeklinde gibi farklı manalar vermişlerdir. Bu bir yorumdur, bu bir anlayıştır.
Evet.
Bir başka anlayış, bu harflerden her birine bir şeye işaret ettiğini, özellikle Esma-i Hüsna'ya, Peygamberimizin ismine, Cebrail Aleyhisselam'a gibi öyle, o tür yorumlar da yapılmıştır. Mesela bazı müfessirlere göre burada Elif, Allah lafzını, Lam, Latif ismini, Cenab-ı Hakk'ın esmasından, Esma-i Hüsna'dan Latif ismini, Mim harfinin de Mecid, El-Mecid ismini gösterdiğini, ona işaret ettiğini söylemişlerdir.
Evet.
Hepsi birlikte Elif, Lam, Mim denildiği zaman ise Enallahu Latiful Mecid, ben Latif olan, Mecid olan Allah'ım manasına geldiğini söylemişlerdir. Yine buna benzer başka Kur'an-ı Kerim'de huruf-u mukatta var. Mesela Elif Lam Ra'yı En Allahu Era, yani bu Elif Lam Ra ben Allah'ım görürüm demektir şeklinde tefsir etmişlerdir. Yine Kaf Ha Ya Ayn Sad şeklinde başlayan ayetleri ise En Allahul Kerimul Hadil Hakim El Alim Es Sadık. Yani burada her bir harfin yine Allah'ın esmasından bir isme işaret olduğunu, bunun da toplu olarak manasını ben kerim olan, hidayet veren, hakim olan, hikmet sahibi, alim olan, her şeyi bilen, es-sadık sözünde doğru olan Allah'ım manasınadır şeklinde tefsir etmişlerdir.
Evet.
Mesela yine tek olanlar var bu hurufu mukatta'dan. İşte üç olan var, daha fazla harfin olduğu hurufu mukatta var bazı surelerin başında. Mesela Kaf suresi var, surenin adı da buradan geliyor. Bu Kaf harfinin El-Kahir veya El-Kadir, yine Esma-i Hüsna'dan kahreden Kahhar ya da El-Kadir ya da Kadir isimlerine işaret olduğunu söylemişlerdir. Yine Nun diye başlayan Kalem suresinin ilk harfi Nun harfiyle başlar. Bunun da En-Nur ismine işarettir gibi yorumlar yapılmıştır.
Evet.
Her biri Allah'ın isimlerinden alınmıştır dikkat edersek. Arapçada da buna benzer bir şey var, uygulama var. Araplar bazen kelimeleri kısaltırlar. Bir harfle kısaltırlar. İşte kelimenin tamamını söylemek yerine bir harfini söyleyerek iktifa ederler. Bu açıdan bakılırsa veya bu Arapların bu uygulamasıyla, dildeki bu uygulamalarıyla birleştirilirse bu tefsir bu şekilde izahı uygun gözükmektedir.
Evet.
Yine bir başka görüşe göre aslında bu hurufu mukatta, Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerin başındaki harflerin bu şekilde ayrı ayrı zikredilmesi meydan okumak içindir. Yani nasıl elif, b, t, s bu gibi, tabii her harf yok ama Kur'an-ı Kerim'de burada olduğu gibi elif, lam, mim gibi bu harfler bir kısmı mükellef, yani müellef, yani kelime ve cümleler oluşturan harfler gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı bu şekildedir ama çok az bir kısmı işte surelerin başındaki bu hurufu mukatta olarak gelmiştir. Tabii bazı kimseler Kur'an-ı Kerim'le ilgili özellikle nüzulü sırasında Kur'an-ı Kerim'in indiği zamanlarda bu Kur'an'ın bir beşer sözü olduğunu, işte bir sihirbaz sözü olduğunu, geçmişlerin hikayeleri olduğunu, isterlerse kendileri de bunun benzerlerini yazabileceğini iddia edenler de olmuş. Bir bakıma Kur'an-ı Kerim onlara meydan okuyor. Bakınız bu Kur'an-ı Kerim sizin bildiğiniz harflerden meydana geliyor. Elif'ten, lam'dan, mim'den, nun'dan, kaf'tan, ha'dan, neyse.
Evet.
Sizin de bildiğiniz bu harflerden meydana geliyor. Eğer bu Kur'an'ın siz Allah kelamı olmadığını söylüyorsanız, böyle iddiada bulunuyorsunuz madem, buyurun bu harflerden meydana gelen Kur'an'ın bir benzerini de siz meydana getirin. Tabii kimse buna güç yetirememiştir. Kur'an-ı Kerim'in meydan okuması insanlara üç merhalede olmuştur. Bunlardan birinci merhale, Kur'an-ı Kerim'in tamamı gibi bir kitapta siz yazın. Tabii kimse buna güç yetirememiştir. Malumunuz Kur'an-ı Kerim nazil olduğu zamanlarda, Kur'an-ı Kerim'in geldiği zaman Araplar edebiyatta zirveye çıkmışlardı.
Evet, evet.
Şiir panayırları düzenliyorlardı. Kabe'nin onların başarılı olanlarını Kabe'nin duvarlarına asıyorlardı. Edebiyatta çok ileri gitmişlerdi. Madem siz böyle bir iddiadasınız, bu Kur'an'ın eğer Allah kelamı olmadığını söylüyorsanız, buyurun Kur'an-ı Kerim'in misli, benzeri büyüklükte bir kitapta siz yazın. Kimse buna güç yetirememiş. Ardından ikinci merhalede, ikinci adımda bir aşri suverin mitlihi müfterayat. 10 tane, madem tamamını yazamıyorsunuz, ortaya koyamıyorsunuz benzerini. 10
evet.
Sure. Buna da kimsenin gücü yetmemiş. Fe'tu bi suratim min mitli. Üçüncü ve son meydan okuma ise Kur'an-ı Kerim'in bu tür iddiada bulunanlara, hadi bakalım bir surede siz getirin, siz ortaya koyun. Kimse Kur'an-ı Kerim'in benzerini ortaya koymaya güç yetirememiş. Filvaki Müseylemetül Kezzab gibi bazı efendim cahiller kendilerince Kur'an-ı Kerim'e bakarak bir şeyler uydurmuşlar. Ama gülünç duruma düşmekten başka, insanları kendilerine güldürmekten başka ellerine bir şey geçmemiştir. Hepsi kaybolup silinip gitmiştir. Onun için alimler diyorlar ki işte Kur'an-ı Kerim meydan okuyor bir bakıma. Allah Teala bakın işte Kur'an-ı Kerim'de sizin bildiğiniz özellikle ilk muhatabı olan ey Araplar, sizin bildiğiniz harflerden, eliften, lamdan, mimden, nundan, ra'dan, neyse bu harflerden oluşuyor. Madem ki bunun Allah kelamı olmadığını siz iddia ediyorsanız, buyurun bakalım bir benzerini de siz meydana getirin. Tabii kimse buna güç yetirememiştir.
Evet.
Onun için bir görüş de budur. Bir diğer görüş de, dördüncü bir görüş, Allah ve Resulü arasında bir şifre, bir sırdır diyenler de var. Peygamberimizle Allah Teala arasında bir şifredir, bir sırdır diyenler de var. Bu harflerle ilgili, hurufu mukatta ile ilgili. Ona ne Allah'a yakın olan bir melek, hatta en üstün melek olan Cebrail aleyhisselamın bile vakıf olmadığı, muttali olmadığı ifade edilmiştir. Bunu destekleyen şöyle de bir rivayet var. Bu Meryem suresinin başındaki Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad, bu beş harften oluşan, bu beş harfle başlıyor.
Evet.
Bu Meryem suresi. Bu ayetleri, bu hurufu mukatta'yı Cebrail aleyhisselam peygamberimize bildirdiği zaman Kaf deyince Efendimiz bildim diyor. Ha deyince bildim diyor, biliyorum diyor. Ya deyince yine bildim, biliyorum diyor. Ayın deyince Efendimiz yine biliyorum diyor. Saat deyince yine bildim, biliyorum.
Evet.
Deyince Cebrail aleyhisselam tabii şaşırıyor peygamberimizin bu cevabı karşısında. Bu sureyi diyor ben sana yeni getirdiğim halde benim bilmediklerimi sen nasıl biliyorsun diye sorduğu naklediliyor. Bu rivayette işte bu görüşü destekliyor.
Bir nevi sanki aralarındaki özel bir kodlama sistemi gibi belki o zaman.
Tabii bu rivayete göre eğer bu rivayeti esas alınacak olursa böyle bir manada çıkmış oluyor.
Evet.
Tabii Kur'an-ı Kerim aslında bir mucize bir kitap. Kur'an-ı Kerim'in manalarını bire indirmek de aslında doğru değil. Aslında hepsi de doğru. Yani söylenenlerin hepsi de yanlış değil. Hepsi de doğru. Çünkü Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki aynı ayetle birçok manalar içerebilir. Birçok aynı ayet birden çok manaları içerebilir. Aynı ayet hem sıradan bir insana, bilgi seviyesi aşağıda olan bir insana, ortada olan bir insana veya bir konuda çok uzmanlaşmış, ihtisaslaşmış bir insana bile aynı ayet hitap eder. Onu da hayrette bırakır, onu da etkiler. Onun için bütün bu manaların elbette hepsini de doğru kabul etmek gerekiyor. Her biri kendi açısından doğrudur.
Evet.
İbnül Arabi Hazretlerinden şöyle bir şey naklediliyor. Ya bu ayetlerle ilgili, hurufu mukatta ile ilgili.
Buyurun.
Peygamberimize bu ayetler geldiğinde, Efendimiz bu ayetleri insanlara okurken Kur'an ayetlerini, müşrikler, insanlar işitmesin, Kur'an-ı Kerim'i duyup da etkilenmesin diye gürültü yapıyorlardı. Alkış yapıyorlardı, gürültü şamata yapıyorlardı. Vel gavfihi leallekum talibun diye de ayette de geçiyor.
Evet.
Yani bu Kur'an okunduğu zaman gürültü patırtı yapın, boş sözlerle, gürültüyle ki onun sözüne, Kur'an'ın sözüne, sesine belki siz daha üstün gelirsiniz. Böyle yaparak da insanları Kur'an-ı Kerim'den alıkoymak, Kur'an-ı Kerim'i men etmek, Kur'an-ı Kerim'i işitmelerini engellemek gibi bir gaye güdüyorlardı.
Evet.
İşte Kur'an-ı Kerim'in başlarında olan bu hurufu mukatta'nın indirilmesi insanların dikkatini çekmek içindir. Ki bu gürültü yapanlar bile her ne kadar böyle davransalar da kendileri de Kur'an-ı Kerim karşısında hayran kalıyorlardı. İtiraf edemeseler bile. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı geceler Mekke döneminde Kabe'nin yanına kadar geceleri gelir, sesli olarak namazda Kur'an-ı Kerim okurdu. En azılı müşrikler Kur'an-ı Kerim'e hayranlıklarından gizlice Kabe'nin örtüsünün altına saklanırlar. Hayranlıkla Kur'an-ı Kerim'i dinlerlerdi. Hatta Efendimiz namazı kılıp işte oradan çekilince çıkarken birbirlerini gördükleri, bu müşriklerin, ileri gelenlerin, sakın kimse bizim böyle yaptığımızı duymasın. Yoksa Mekke'de iman etmeyen kimse, mümin olmayan, iman etmeyen kimse kalmaz diye söyledikleri şeklinde İslam tarihi kaynaklarında bilgiler var.
Evet.
Onun için işte bu harflerle insanların alışmadığı bir şeyle başlamak, farklı bir şeyle başlamak insanların dikkatini çeker, insanları dinlemeye, kulak kabartmaya sevk eder. Onun için işte bu harflerle başlamış olması surelerin, insanların dikkatlerinin Kur'an üzerine toplanması ve ardından gelen diğer ayetleri de dinlemelerini temin etmek gibi de bir maksat güttüğünü söylüyor İbnül Arabi Hazretleri.
Evet.
Tabii yine şöyle bir yorum da var. Ariflerin, tasavvuf erbabının şöyle bir yorumu da var. Bu nazar ve itibar yolu, yani akli olarak buraya kadar sayılanların büyük bir kısmı akıl bakımından da anlaşılabilecek hususlardır. Ancak bunların bu yorumların birer tahmin ve yorumdan ibaret olduğunu, bu harflerin gerçek manalarının ancak Allah'ın bildirmesiyle, yani ilham yoluyla anlaşılabileceğini söyleyen kimseler de vardır.
Evet.
Bunlardan birisi de işte mesela Ruhul Beyan isimli tefsirin müellifi İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin şeyhi var. Atpazari Osman Fazlı Efendi,
evet,
ki kabri Kıbrıs'tadır. Orada Kutub Osman diye de tanınıyor bu zat. O diyor ki bu müteşabih ayetler yüzünden bazı ilimden nasibi olmayanların ayakları kaydı, ayakları tökezledi. İlimde derinlik kazananların ise akılları şaşırdı, kaldı. Bazıları Allah'a karşı edepleri sebebiyle onlar hakkında görüş söylemeyip sustu. Âmennâ kullun min indina min indi rabbina dediler. İşte bu gerçek ilim sahipleri, biz inandık, bunların hepsi işte Allah katındandır, Allah'tandır dediler. Ve efendim bunun netice itibariyle bu harflerin manalarının Allah'ın ilhamıyla bildirilmesiyle olduğunu, hakiki manasının sadece akıl ve düşünceyle değil Allah'ın feyzi ve lütfuyla bilineceğini söyleyen tasavvuf erbabı da var.
Evet.
Tabii bu harflerin sırları ve manaları ile ilgili farklı beyanlarda da bulunmuştur. Mesela onlardan birisi Abdurrahman el-Mistami isimli bir zat var. El-Fevâihul Miskiyye diye bir eseri var. Orada diyor ki bazı peygamberler vahiy yoluyla, bazı veliler keşif yoluyla, ilham yoluyla, bazı alimler sahih nakil ve düzgün akıl ile bu harflerin manaları hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Bunlar tabii arkadaşlarına, diğer dostlarına bu sırlardan bir kısmını bildirmişlerdir. Hakikat doğru olan şudur ki bu harflerin sırlarını anlamayı Allah Teala ümmetin çoğundan gizlemiştir.
Evet.
Diye söylüyor. Maneviyat büyükleri bu sırlardan sadece bir kısmını anlamışlardır. Bu ulvi ve süfli alemleri etki altına alabilecek bunların bir takım sırları, esrarı vardır gibi öyle bir değerlendirmede bulunuyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hikmetlerine, sırlarına, manalarına bir nihayet yoktur.
Evet.
Şurada çok güzel de Et-Tevilatün Necmiye'de Necmettin Dâhi Hazretleri'nin çok güzel bir de şöyle bir yorumu var bu Elif Lam Mim ile ilgili. Namazın diyor esas itibariyle önemli üç rüknünden bahsedebiliriz. Bunlar işte kıyam, rükû, sücud. Evet, elbette başka rükünleri de var ama dışarıdan baktığımız zaman üç ana şey gözüküyor. Bir insan ya kıyamda, ya rükuda, ya secdede. Dışarıdan namaz kılan insanı bu üç halden birisinde görüyoruz.
Evet.
İşte bu üç hale, bunlardan üç rükne işaret ediyor. Elif kıyama işarettir. Lam diyor rükuya işarettir. Mim de secdeye işarettir diye söylüyor.
Evet.
Ki bunlardan birisi Bakara suresinde kıyama delaletinin kumu lillahi kanitin, gönülden bağlılıkla Allah'ın huzurunda durun ayeti kıyamı ifade ediyor. Verka'u me'arraki'in, rükû edenlerle beraber siz de rükû edin, eğilin ayeti işte rükûya işaret ediyor. Ve nihayet secdeye dair ayetler de var. Onun için bu elifin kıyama, lam harfinin rükûa, mim harfinin de secdeye işaret olduğunu söylüyor ve böylece yani elif lam mim namazın da bir özeti şeklinde de öyle bir yorum da yapılmıştır.
Evet hocam, yani ilk başta şöyle bir baktığımızda sureye başlangıç üç harften ibaret, elif lam mim, ama bunun üzerinde hakikaten alimlerimiz, ariflerimiz çok önemli görüşler serdetmişler. Bir kısmı farklı bir yorum getirmiş, bir kısmı sadece Allah tarafından belki bunun tam olarak manası bilinir demiş. Bunlar da hakikaten bizim için önemli bilgilerdi, teşekkür ediyoruz. Şimdi de Bakara suresinin ikinci ayetinden devam ediyoruz. Hocam buyurun.
Evet, ikinci ayette de Elif, Lam, Mim'den sonra bir bakıma nasıl Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in mukaddimesi gibi ise aslında bu Bakara suresinin ilk başı da yine Kur'an-ı Kerim'i bize anlatan, tanıtan mesajlar içeriyor. İşte ikinci ayette de ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ O öyle bir kitaptır ki onda asla şüphe yoktur. Hüdellil müttakîn, takva sahipleri, müttakiler için, Allah'tan sakınan, korkanlar için yol gösterici, hidayet kaynağıdır şeklinde bir bakıma Kur'an kendisini tanıtmış oluyor. Şimdi burada bu ayetin lafızlarına baktığımız zaman zâlike ile başlıyor. Aslında Arapçada zâlike uzağa işaret için kullanılan bir zamirdir. Yakın için hâzâ zamiri kullanılır.
Evet.
Neden uzak için olmayan bir şeye, yani bu Kur'an demek yerine, ki bu Kur'an şeklinde de vardır. Kur'an-ı Kerim kendisini o şekilde de tanıtır. Mesela İsra suresinde inne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye akvam diye bir ayet var. Bu Kur'an diye de tanıtıyor.
Evet.
Ama burada Bakara suresinin başında velikel kitab, o kitap diye adeta uzaktaki bir şeye hitap eder gibi ona hitap edilmesiyle ilgili şöyle bir yorum yapılıyor. Kur'an-ı Kerim'in gönderileceğine daha önceki kitaplarda, daha önceki peygamberlere, daha önceki kitaplarda haber verilmişti. Tevrat'ta, İncil'de gerek peygamberimizle ilgili gerek Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir takım işaretler olduğu yine Kur'an-ı Kerim tarafı nasıyla sabittir.
Evet.
Fetih suresinin son sayfasında müminlerle ilgili işte gerek efendim Kur'an'la ilgili bir takım işaretlerin olduğunu anlıyoruz Tevrat'ta, İncil'de. Onun için bu kitabın daha önceden, Kur'an'ın daha önceden gönderileceği vaat edilmiş olduğu için ondan dolayı böyle bir lafız kullanılmıştır şeklinde ifade edilmiştir. Aslında Kur'an bütün kitapların zirvesidir, hedefidir. Semavi kitapların da bir bakıma hedefi, gayesi, zirvesi Kur'an-ı Kerim'dir. Adeta önce gönderilen bütün sayfalar, kitaplar Kur'an-ı Kerim'e bir hazırlık mahiyetindedir. Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki musaddi kallima beyne yedeyi. Kendinden önceki kitapları da tasdik ederek gelir Kur'an-ı Kerim. Elbette onların hak olan, doğru olan, tahrif edilmemiş hallerini tasdik ederek gelmiş olur. Onun için bir bakıma Kur'an-ı Kerim önceki kitapların bir neticesi, bir sonucu, bir zirvesi. Önceki kitaplar ve sayfalar da adeta Kur'an-ı Kerim'e bir hazırlık gibi değerlendirilse yeridir.
Evet.
İkinci olarak bu kitabın, ki kitap kelimesi var. Kitap denildiği zaman işte İslam literatüründe kitap, tek başına kitap kelimesi kullanıldığı zaman hatıra Kur'an gelir. Kitap ve sünnet. Öyle bir kitap ki efendim bütün kitapların kendisi için okunulması gereken bir kitaptır. Kitap odur. Gerçek manada kitap odur. Kitap denilince ilk olarak hatırımıza gelecek olan Kur'an'dır. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bizzat içinde de el kitap kelimesiyle tek başına kullanıldığı zaman, kitap denildiği zaman Kur'an-ı Kerim anlaşılır. O işte o öyle bir kitaptır ki la raybe fi, onda hiç şek, şüphe yoktur. Burada rayb kelimesi geçiyor. Rayb kelimesi aslında kelime anlamı insanın kararsız ve sallantıda olması, tereddütte kalması gibi anlamları var. Şek kelimesi de bu manadır, manadadır. Buna şek deniliyor.
Evet.
Kararsız kalması, insanın bir konuda karar verememesi anlamındadır. Şek, tereddüt, sıdk ise işte insanın sükunete, itminana ermesi manasına geliyor. Rayb ile korku arasında da bir yakınlık var. Rayb öyle bir şeydir ki korku bulunan şektir. Kendisinde korku bulunan şüphe manasına geliyor.
Evet.
Dolayısıyla bu rayb şekten, şüpheden daha özeldir. Yani her rayb şektir ama her şek rayip değildir. Çünkü rayip denen şeyde bir korku da vardır. Öyle bir şüphe, tereddüt ki içinde korku da barındırmaktadır. La raybe fih'deki fih zarfı anılan kitaptan başka bir kitapta şüphe olduğu anlaşılmasın diye, bu kitabın içinde asla şüphe olmadığı anlaşılsın diye fihi lafzıyla bu daha açık bir hale getirilmiştir.
Evet.
Efendim yine bir bu ayetin devamında Hüdellil Müttakîn, bu kitabın takva sahipleri için bir hidayet olduğu ifade ediliyor. Hüda, hidayet manasındadır.
Evet.
Müttakilere bir hidayet, bir yol gösterici olduğu, bir rüşt olduğu, bir onların yolunu aydınlattığı ifade edilmektedir. Müttaki de dalalet üzere olmayan, efendim takvaya yönelen kimse anlamına geliyor. Bir bakıma hidayetin müttakilere ait olduğu adeta ifade ediliyor burada. Yani hidayet müttakilere ait bir şeymiş gibi sadece müttakilere tahsis ediliyor hidayet. Tabii aslında Kur'an-ı Kerim esas itibariyle mümin olsun, kafir olsun bütün insanlara gönderilmiş bir kitaptır. Sadece müminlere yol göstermez, herkese yol gösterir.
Evet.
Ama tabii buna da işaret ediyor Kur'an-ı Kerim. İnsanlık için bir hidayet olduğu da ifade ediliyor. Bakara suresinin 185. ayetinde mesela. Hüdellinnâs. Bu Kur'an-ı Kerim insanlar için de hidayettir. İnsanlar için de yol göstericidir. Ama bundan insanlar için de Kur'an-ı Kerim'den istifade edenler, gerçek manada ondan faydalananlar kimlerdir? Müminlerdir, müttakilerdir. Müttakilerdir. Onun için bu Kur'an-ı Kerim'in hidayeti, rehberliği, yol göstermesi sadece onlara fayda verdiği için müttakiler için hidayettir şeklinde özellikle onlara tahsis ediliyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in daveti umumidir. Herkese yol göstericidir.
Evet. Hocam burada söylediğiniz bir ibare, müttaki. Müttaki kelimesini Kur'an-ı Kerim'i düşündüğümüzde, sünnet-i nebeviyeyi düşündüğümüzde ele alacak olursak kısaca nasıl tanımlayabiliriz? Müttaki için neler söyleyebiliriz açıkçası?
Evet, müttaki takva sahibi. Aslında kelime itibariyle vikaye kökünden geliyor. Onun iftial babında Arapçada.
Evet.
Vikaye korunmakta çok ileri gitmek manasındadır. İttika kökünden geldiğini söyleyenler de var. İki şey arasındaki engel şeklindedir, manasındadır.
Evet.
Buna da delil olarak peygamberimize ashab-ı kiramın savaşlarda, işte savaş tam kızıştığında biz Resulullah'la korunurduk, onun arkasına saklanırdık. Yani düşmanla onu aramıza adeta bir perde yapardık şeklindeki bu hadisin manasından hareketle iki şey arasındaki engel şeklinde bir manası olduğu da söylenmiştir.
Evet.
Tabii takvanın şeriat ölçüsünde, örfünde ahirette olacak şeylerden, ahirette başına gelecek sıkıntılara düçar olmamak için insanın kendisini azaptan, cezadan koruması gibi bir manaya geldiği söyleniyor.
Evet.
Ve takvanın da üç mertebesi var. Bu üç mertebeden birincisi inkardan, küfürden kaçınıp uzak durmak. Yani inkardan korunmak suretiyle insanın kendisini cehennem azabından, ebedi azaptan koruması manasında anlaşılmıştır.
Evet.
Nitekim ve elzemehum kelimetet takva Fetih suresindeki ayetin bu manada olduğu. Yani küfürden, inkardan insanın kendisini uzak tutması bu suretle ebedi azaptan, cehennem azabından kendisini koruması.
Evet.
Birinci mertebesi takvanın. İkinci mertebesi günah sayılan her şeyden uzak durmak. Gerek tabii günah iki türlü olur. Bir, yapması gereken şeyi yapmazsa, farzları yapmazsa günahkar olur insan. İkincisi de yasakları, haramları işlemek suretiyle insan günahkar olur. Dolayısıyla günah haramları yapmak, farzları terk etmek suretiyle insan günahkar olur. Çünkü büyük günahlar var, küçük günahlar var. Netice itibariyle büyük olsun, küçük olsun bütün günahlardan efendim sakınmak takvanın gereğidir. İkinci mertebesi budur.
Evet.
Buna işaret eden Araf suresinin 96. ayet-i kerimesi de şöyle: "Velev enne ehlel kura amenu vettekav." Eğer diyor o ülkelerin halkları iman etselerdi ve Allah'ından sakınsalardı, takva sahibi olsalardı, buyuruyor ki imandan sonraki bu takva demek ki büyük küçük bütün günahlardan sakınmak manasına geliyor.
Evet.
Takvanın bir de üçüncü bir mertebesi var ki bu daha yüksek, daha şerefli bir mertebe. İnsanın kalbini, gönlünü haktan alıkoyan her şeyden temizlemesi, uzak tutması ve bütün kalbiyle, gönlüyle Cenab-ı Hakk'a yönelmesi, Cenab-ı Hakk'ı zikretmesidir. Yani gönlünü masivadan korumasıdır. Allah dışındaki her şeyden korumasıdır ki bu takvanın en üstün derecesi olarak ifade edilebilir.
Evet.
Buna da yine Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde "Ya eyyühellezine amenu takullâhe hakka tugati." Allah'tan hakkıyla korkun ki bu takva önceki takvaları da içine alan, daha geniş manada gereği gibi hakkıyla Allah'tan korkmak şeklinde ifade edilebilir. Gerçek takvada, hakiki takvada,
evet,
ideal manadaki takvada budur. Peygamberlerin, evliyaullahın, salihlerin bütün maksadı, gayesi bu üstün takvaya ulaşmaktır.
Evet.
Yine efendim takvanın değişik derecelerinden birisi olarak Allah'a verilen sözü unutmamak olarak da ifade edilmiştir. Necmettin Dahi Hazretleri işte Tevilat-ı Necmi adlı eserinde öyle diyor: "Müttakiler Allah'a verdikleri sözü ve ahdi yerine getiren, Allah'ın emirlerini, yasaklarını zahiren batinen uygulayanlardır." Allah'a verilen söz işte ruhlar aleminde "Elestü bi rabbiküm?" Ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusuna "Kalû belâ." Ruhlar evet dediler. İşte orada verdiğimiz sözü unutmamak, hatırlamak, o verdiğimiz sözde son nefese kadar devam edebilmek, sözümüzü bozmamak, sözümüzde sadık olmak, zahir batın, görünen görünmeyen her hususta Allah'ın emirlerine, yasaklarına, helallerine, haramlarına dikkat etmek şeklinde yorumlamış. Nitekim buna işareten 40. ayet-i kerimede, Bakara suresinin 40. ayet-i kerimesinde "Estaizu billah, evfu bi ahdi, ufi bi ahdikum." Siz bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım manasında Cenab-ı Hak böyle buyurmaktadır.
Evet.
Bu şeyin de bu manada olduğunu ifade etmiştir Necmettin Dâye Hazretleri.
Hocam takva dedik, müttaki dedik, belki korunmak ve bunun dereceleri hakkında da bazı şeyler söyledik ama örnekleriyle alakalı böyle hemen birkaç tane verebilecek olursak, pratik manada aklımıza gelebilecek, belki aklımızda daha çok kalabilecek, bununla alakalı neler söyleyebiliriz?
Tabii bunun pek çok canlı misalleri var. Mesela işte Abdülkerim Kuşeyri Hazretleri var. Risaletül Kuşeyriye diye tasavvufun temel önemli kaynaklarından birisidir. Öyle bir eseri de var. Başka eserleri de var.
Evet.
O Kuşeyri Risalesinde diyor ki İmam Kuşeyri Hazretleri, müttaki denen kimse İbn-i Sirin gibi zatlar müttakidir. Onlara müttaki demek lazım diyor ve şöyle bir misal veriyor.
Evet.
İbn-i Sirin Hazretlerinin 40 küp yağı vardı. Kölesi bir gün küpün birisine fare kaçmış. Efendim fareyi çıkarmış ama hangi küpten bu fareyi çıkardığını karıştırmış, hatırlayamamış. Bunun üzerine diyor İbn-i Sirin Hazretleri bütün küpleri döktürdü. Hangisinden olduğu belli olmayınca.
Evet.
Böyle bir misal veriyor takvasından dolayı.
Evet.
Yine bir başka örnek, Beyazlı Bistami Hazretleri Hemedan şehrinden boya için bitki satın almış. Eskiden boyalar hani bitkilerden faydalanılarak boya yapılıyordu.
Evet.
Böyle bir bitki satın almış ve Bistam'a dönmüş. Bir de bakıyor ki o satın aldığı o otların, bitkinin içerisinde iki tane karınca var. Uzun, o kadar arada uzun mesafe olmasına rağmen Hemedan'a geri dönüyor. Ve o iki karıncayı, Allah'ın iki mahlukunu insanların önemsemediği çoğu zaman o iki karıncayı aldığı yere geri bırakıyor.
Evet.
Yine
evet.
İşte bir meşhur bir başka misal, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, Hanefi mezhebinin, mezhebimizin, amelde mezhebimizin kurucusu. bir insanda alacağı varmış.
Evet.
Alacağı borç varmış. O kimsenin mesela kapısına vardığı zaman evinin duvarının gölgesinde veya ağacının altında gölgelenmezmiş. Çünkü buna şunu şöyle bir hadisi de delil getirilebilir veya delil getirilmiş. Menfaat celbeden bir karz, yani bir borçtan dolayı, alacağından dolayı bir insan menfaat elde ederse bu riba olur, faiz olur endişesiyle işte borç istemeye gittiğinde bile o kimsenin evinin ağacının gölgesinden faydalanmayı acaba bir faiz olur mu endişesiyle gölgeye girmediği şeklinde rivayet ediliyor.
Evet.
Yine bir başka misal yine Beyazid-i Bistami Hazretlerinden verelim.
Buyurun.
Bir gün Beyazid-i Bistami Hazretleri yanında bir arkadaşıyla gömleğini yıkamış sahrada. Yani insanların eskiden öyle hazır elbiseleri yok, hazır şeyleri yok.
Evet.
Üzerindeki elbiseyi yıkıyor, kurutuyor, tekrar giyecek. Arkadaşı işte yıkadıktan sonra diyor ki bu gömleği diyor şu duvara asalım. Diyor ki Beyazid-i Bistami Hazretleri insanların duvarına çivi çakamayız. Yani bir çivi çakıp bir ip asalım. Başkasının diyor izni olmadan duvarına çivi çakamayız dedi. O zaman diyor ki arkadaşı madem öyle şu ağaca asalım diyor. Beyazid-i Bistami diyor ki hayır diyor ağacın dalları kırılabilir. İnsanların işte malına zarar veririz. Bu da olmaz diyor.
Evet.
Peki o zaman yere serelim diyor. Madem hiçbir yer kalmadı. Beyazid-i Bistami Hazretleri yine kabul etmiyor. Diyor ki orada hayvanatın yiyecekleri var. Onlara engel oluruz. Hayvanların hakkı geçer. En sonu efendim gömleği işte yarı ıslak bir şekilde sırtına giyiyor ve bir yanı kuruduktan sonra diğer yanını giymiş oluyor. Buna benzer daha, evet, pek çok misaller var. Yani haramdan, sıkıntıdan sakınmak için. Mesela bazı evliyaullah helal konusunda çok titiz davranmışlar. Özellikle yenilen gıdanın helal olması çok önemli. Manevi hayatta çok önemli. Çünkü beslendiğimiz gıda ne kadar temiz olursa, bir helal var, bir de tıyıp veya tayyip var.
Evet.
Tıyıp veya tayyip olan helal, helalden daha da helal. Yani hiç şek şüphe olmayan, kul hakkı olmayan, rızasızlık olmadan elde edilen rızıklar manasına geliyor. Mesela değirmene gittikleri zaman, hani eskiden değirmenlerde taşlar vardı.
Evet.
İster istemez bir önceki insanın ununu üüten insanın orada kalıntıları olur. Onları iyice temizleyip öncesinde ununu üüten insanın torbasına dolduruyor. Ama kendisi sonrakini helal ediyor, bırakmıyor. Veya tarlasının efendim olabilir, yan yana olan tarlalarda bazı ürünler, mahsuller karışabilir.
Evet.
Karışmasın diye mesela kenarına farklı bir bitki ekiyor. İşte arpa ise buğday ekiyor, yulaf ekiyor ki o tarlanın sınırı belli olsun, komşununkine karışmasın. Hatta bir kısmını komşusuna bırakıyor. Şöyle çok daha enteresan bir şey anlatayım. Abdülvehhab Şahrani Hazretlerinin dedelerinden birisiyle ilgili naklettiği bir şeydir bu.
Buyurun.
Komşuları arılardan şikayet etmiş. Ya işte bize rahatsızlık veriyor, işte mahsulümüze şey yapıyor vesaire diye. Bunun üzerine bal yememiş. Bal yemeyi terk etmiş. Hatta bazı alimler Suyuti, İmam Suyuti'nin zamanı fetva vermişler. Cenab-ı Hak arı için ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَسْتُكِي سُبِلَ رَبِّكِ ذُلُلَا. Yani istediğin yerden ye, Rabbinin yoluna tevazu ile git filan gibi. Yani arıya her istediği yerden yemenin serbest bırakıldığı söylendiği halde ama demiş komşular razı olmuyor, efendim rahatsız oluyorlar diye bal yememiş.
Evet.
Veya işte bir takım şeyler vardır bu Arap ülkelerinde. Devacin derler, yani değişik kuşlardan etini yerler. Özellikle yabani kuşları başkalarının tarlalarından, bahçelerinden besleniyorlar diye, onların rızası olmadan onların mahsullerinden yiyorlar diye onların etini yememiş mesela. Yani buna benzer böyle takvada hassaslanan insanları görmek mümkün. Bu tür örnekleri görmek mümkün. Tabii bunlar biraz daha ileri derece. En azından dediğimiz gibi bu üç merhaleyi düşünecek olursak bir kere küfürden, inkardan uzak durmak. En aşağı derecesi bu. İkincisi büyük küçük günahlardan uzak durmak. Ardından şüphelilerden, haram şüphesi, endişesi olanlardan uzak durmak gibi, evet, takvanın böyle adım adım ileri gitmesi lazım ki işte insan kendini zahiri ve manevi olarak ne kadar kötülüklerden, haramlardan sakınırsa, korursa manevi kemalatının, manevi ilerlemesinin daha iyi olacağı anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim de işte takva sahiplerine yol gösteriyor.
Evet.
Herhalde vaktimiz de doldu. İnşallah bu konuyu herhalde biraz daha üzerinde durmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim kimlere yol gösterir, kimlere yol göstermez veya kimlere dalalet sebebi olur, hidayet sebebi olur. İnşallah bunları daha ayrıntılı konuşmak lazım.
Tamam, inşallah. Zaten hocam bugünkü konuştuklarımıza da baktığımızda şunu görüyorum. Yani günümüz modern toplumunda, özellikle modern ve kapitalist demek istiyorum. Zira bir Beyazıt-ı Bistami örneği verdiniz. Bir karınca için belki o kadar geldiği yolu, ya bu Allah'ın mahlukunu ben oradan aldım, buraya getirdim. Burada benim yapmamam gereken bir şey belki düşüncesiyle, bu kadar ince bir düşünceyle tekrar yerine götürülmesi. Veya bir insanın duvarına çivi çakmış olurum. Veya insanlığın ortak bir kullandığı alan, bir kamu alanı, ağaç olur, bir bitki olur, farklı bir alan olur. Buraya bile olsa, ufak bir şekilde dahi olsa zarar vermeme düşüncesi. Ya bunlar hakikaten gerek komşuluk ilişkileri açısından olsun, gerek akrabalık ilişkileri veya normal toplumsal, sosyal ilişkiler açısından değerlendirelim. Hakikaten günümüz insanının, hepimiz bizler başta olmak üzere ihtiyaç duyduğu belki çok önemli örneklerdi. Bu konuda da hasreten çok teşekkür ediyoruz. Ama ne yazık ki bu haftada hocam bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizin de buyurduğunuz gibi. İnşallah 3. ayetten bir dahaki programımıza devam edelim.
İnşallah.
Peki. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere bu programımızda takvanın dereceleri belki başta sayılabilir ve takva örnekleriyle alakalı bazı örnekler serdettik. Bu minvalde ise Bakara suresinin ilk ayeti ve ikinci ayetinden başlamış olduk. İnşallah huruf-u mukatta'dan da bahsetmiş olduk. Hakkında yapılan yorumlar ve çeşitli görüşlerle ilgili. İnşallah bir sonraki programımızda 3. ayetten devam etmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler efendim.